Ayrım 35.
Sayfa numarası 360. Ateşin etrafına oturdular ve nöbette olmayanlar huzursuz bir tavşan uykusuna daldı. Zavallı midilli Bill durduğu yerde tir tir titreyerek ter dökmekteydi. Kurtların ulumaları artık etraflarını olduğu gibi sarmış, kah yakından kah uzaktan duyuluyordu. Gecenin en derin vaktinde tepenin sırtında bir sürü parlak göz belirdi. Bunların bir kısmı taş çemberin dibine kadar yaklaştılar. Kocaman kara bir kurt silüeti çemberin boş bir yerinde dikilip grubu süzdü. Sonra adeta sürüsüne saldırı emri veren bir komutan gibi tüyler ürperten bir uluma koparttı. Gandalf ayağa kalktı. Asasını kaldırarak iri adımlarla ileri çıktı. "Dinle Sauron'un iti!" diye bağırdı. "Gandalf burada. Eğer o murdar postuna değer veriyorsan çabuk kaç. Bu çembere girmeye kalkışırsan kuyruğundan burnuna kadar pestile çeviririm seni." Kurt hırlayarak müthiş bir sıçrayışla üzerlerine atıldı. Tam o anda sert bir kiriş sesi yankılandı. Legolas yayını boşaltmıştı. Korkunç bir çığlık duyuldu. Elf okunun sıçrarken yakalayıp boğazını parçaladığı silüet güm diye yere düştü. Onları izleyen gözler aniden söndü. Gandalf ile Aragorn ileri çıktılar. Fakat tepe artık boştu. Avcı sürüler kaçmıştı. Etraflarındaki karanlık sessizleşti. İnleyen rüzgarın taşıdığı bağırtılar dindi. Gece ilerlemiş, küçülmekte olan ay, dağılan bulutların arasından bir parlayıp bir kaybolarak batıya doğru alçalmaya koyulmuştu. Frodo aniden sıçrayarak uyandı. Bir anda konak yerinin etrafında hiddetli ve vahşi bir uluma tufanıdır koptu. Büyük bir varg sürüsü sessizce toplanmış ve aynı anda dört bir yanlarından saldırıya geçmişti. "Ateşe odun atın!" diye bağırdı Gandalf hobbitlere. "Kılıçlarınızı çekip sırt sırta verin." Taze odunların alev almasıyla taştan taşa sıçrayan ışıkta taş çemberin üzerinden atlayan bir sürü gri silüet gördü Frodo. Silüetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Aragorn kılıcının tek darbesiyle iri kıyım liderlerden birinin boğazını deşti. Boromir de kılıcını savurarak bir diğerinin kellesini kopardı. Yanlarında Gimli güçlü bacaklarını açarak dikilmiş cüce baltasını kullanmaktaydı. Legolas'ın yayı da çınlayıp duruyordu. Dalgalanan ateşin ışığında Gandalf aniden büyüdü sanki. Tıpkı bir tepeye dikilmiş kadim bir kral heykeli gibi kocaman, ürkütücü bir silüet halinde ayağa kalktı. Bir bulut gibi yere uzanarak yanan bir dal aldı ve kurtların üzerine yürüdü. Karşısındakiler gerilediler. Alevler içindeki odunu ta yukarıya fırlattı. Odun şimşek gibi ani beyaz bir çakıntıyla parladı ve gök gürültüsü gibi gümbür gümbür Gandalf'ın sesi duyuldu. "Nauran Edraith Amen, Naur Dani Gaurhoth" diye haykırıyordu. Bir gümbürtü ve çatırtı oldu. Gandalf'ın üzerindeki ağaç sanki bir anda yaprak ve çiçek açar gibi gözleri kör edici alevlere boğuldu. Ateş ağaçtan ağaca yayıldı. Göz kamaştıran ışık bütün tepeyi örttü. Müdafacıların kılıç ve bıçakları titrek alevleri yansıtıyordu. Legolas'ın son oku uçarken havada tutuştu ve yanarak büyük bir kurt liderinin kalbine saplandı. Geri kalanlar kaçtılar. Ateş ardında yalnızca dökülen küller ve kıvılcımlar bırakarak yavaş yavaş söndü. Tan vaktinin ilk ışığı belli belirsiz göğü aydınlatırken keskin bir duman yanık ağaç kütüklerinin üstünde kıvrım kıvrım dolanıp tepeden öteye kara kara savruldu. Düşmanları bozguna uğramıştı. Bir daha görünmediler. "Sana ne demiştim Bay Pippin?" dedi Sam, kılıcını kınına koyarken. "Kurtlara yem olmaz bizimki. Bu onlara ders olmuştur. Hiç şüphen olmasın. Kafamdaki saçlar bile ütülüyordu neredeyse." Sabah tüm aydınlığıyla çöktüğünde kurtlardan tek bir iz kalmamıştı ve ne kadar ararlarsa arasınlar leşleri bile bulamadılar. Geceki çatışmadan geriye kalan tek belirti tepenin üzerindeki kömür olmuş ağaçlar ve Legolas'ın oklarıydı. Yalnız ucu kalmış tek bir ok dışında okların hiçbiri hasar da görmemişti. "Korktuğum çıktı," dedi Gandalf. "Yabanlıkta yiyecek avlayan sıradan kurtlar değildi bunlar. Haydi, çabuk çabuk bir şeyler yiyip gidelim." Geçitten geri çekildiklerinden beri kar yağışına gerek duymayan ve artık yabanda hareket eden şeylerin ta uzaktan görülmelerini sağlayacak berrak bir ışık isteyen bir gücün emrindeymişçesine o gün hava yine değişti. Gece kuzeyden kuzeybatıya dönen rüzgar şimdi durmuştu. Bulutlar güney yönünde gözden kayboldu. Ferah ve mavi gökyüzü belirdi. Onlar yola çıkmaya hazır, tepenin yamacında dururken solgun bir güneş ışığı dağların tepelerinde parıldıyordu. "Gün kavuşmadan kapılara ulaşmamız lazım," dedi Gandalf. "Yoksa korkarım hiç ulaşamayız. Uzak değil ama dolana dolana gitmek zorunda kalabiliriz. Çünkü burada Aragorn bize rehber olmayacak. Bu topraklardan pek geçmemiştir. Ben de Moria'nın batı duvarı altına sadece bir kere gelmiştim. O da çok zaman önceydi. Orada işte dedi güneybatı yönlerinde dağların yamaçlarının eteklerdeki gölgelere doğru dimdik indiği yerlere işaret ederek. Uzakta belli belirsiz sarp çıplak kayalıklar görülüyordu. Ve bunların tam ortasında da diğerlerinden daha yüksek kocaman gri bir dağ cephesi vardı. Bazılarınız belki fark etmiştir. Geçitten ayrıldığımızdan gerisin geri başlangıç noktamıza değil de güneye doğru yönlendirdim sizi. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü böylelikle yolumuz birkaç mil kısalmış oluyor. Bizim de acelemiz var. Gidelim. Hangisini diyeceğimi şaşırdım, dedi Boromir asık suratla. Gandalf aradığı şeyi bulsun mu, yoksa kayalıklara vardığımızda kapıların sonsuza kadar kaybolmuş oldukları mı çıksın ortaya? İkisi de birbirinden kötü görünüyor. Büyük ihtimalle de kurtlarla duvar arasında sıkışıp kalacağız. Haydi düş önümüze. Moria'ya bir an önce varmak için sabırsızlanan Gimli artık önde, büyücünün yanında yürüyordu. Birlikte grubu tekrar dağlara doğru yönlendirdiler. Eski Moria'ya batıya bağlayan tek yol kayalıkların dibinden, vaktiyle kapıların bulunduğu yerden çıkan Sirannon Deresi boyunca uzanırdı. Fakat ya Gandalf yolunu şaşırmıştı ya da son yıllarda arazi değişmişti. Çünkü dereyi onun hatırladığı yerde, yani yola çıktıkları noktadan birkaç mil güneyde bulamadılar. Sabah yerini öğlene bırakmaya başlamıştı ve grup hala kırmızı taşlı çıplak bir arazide ine çıka dolaşıp durmaktaydı. Etrafta ne bir su pırıltısı ne de su sesi vardı. Her şey çıplak ve kuruydu. Yürekleri karardı. Yakınlarda bir canlı, havada tek bir kuş görünmüyordu. Ama bu metruk topraklarda geceye yakalanacak olurlarsa nelerle karşılaşacaklarını düşünmek bile ürkütücüydü. Önden gidip arayı biraz açmış olan Gimli aniden dönüp gruba seslendi. Küçük bir yükselti üzerinde durmuş, sağ tarafı işaret ediyordu. Hızlı hızlı tırmanınca altlarında derin, dar bir kanal gördüler. Kanal boş ve sessizdi. Yatağındaki kahverengi kırmızı lekeli taşlar arasından birkaç damla su ancak akıyordu. Fakat onlara yakın olan tarafında harabe halindeki duvarlarla eski ana yolun kaldırım taşları arasından dolanan pek eski ve silik bir patika vardı. "Hah, nihayet bulduk," dedi Gandalf. Derenin aktığı yer burasıydı. Sirannon, kapı deresi derlerdi eskiden ona. Fakat suya ne olmuş bilmem. Eskiden coşkun ve gürültülü bir dereydi. Haydi, acele etmemiz lazım. Geç kaldık. Ayakları ağrıyordu, yorulmuşlardı. Fakat dişlerini sıkıp sert ve dolambaçlı yolu millerce sebatla takip ettiler. Güneş öğleni devirip batıya doğru yattı. Kısa bir mola ve acele bir yemekten sonra yollarına devam ettiler. Karşılarında dağlar hiddetle dikilmekteydi. Ama patika derin bir yarığı izlediği için sadece yüksek sırtları ve uzakta doğudaki zirveleri görebiliyorlardı. Sonunda keskin bir dönemece geldiler. Kanalın kıyısı ile sollarındaki arazinin dik yamacı arasında güneye doğru yatmakta olan yol, burada dönerek tekrar tam doğuya doğru ilerlemeye başlıyordu. Köşeyi dönünce 5 fersah kadar yükseklikte, tepesi kırık kırık, sivri uçlu, alçak ve sarf bir kayalıkta karşılaştılar. Vaktiyle suyu bol ve güçlü bir çağlayan tarafından oyulmuşa benzeyen kayalıktaki geniş bir yarılıktan aşağıya damla damla su akmaktaydı. Gerçekten de çok şey değişmiş, dedi Gandalf. Fakat doğru yerde olduğumuza şüphe yok. İşte merdiven şelalesinin kalıntısı. Eğer doğru hatırlıyorsam şelalenin kenarlarındaki kayalara oyulmuş basamaklar vardı. Fakat ana yolda sola kırılıp dolana dolana tepedeki düzlüğe varıyordu. Şelalenin gerisinde ta Moria duvarlarına kadar uzanan alçak bir vadi bulunurdu. Sirannon'la yanındaki yol da bu vadiden geçerdi. Gelin gidip bakalım, şimdi durum nasılmış? Taş basamakları bulmakta zorluk çekmektiler. Gimli hızla yukarı seyirtti. Gandalf ile Frodo da hemen peşinden geliyordu. Tepeye vardıklarında bu taraftan daha ileriye gidemeyeceklerini gördüler. Aynı zamanda kapı deresinin kurumasının nedeni de ortaya çıktı. Arkalarında kavuşmakta olan güneş, serin batı göğünü altın pırıltılarına boğmuştu. Önlerinde ise karanlık, durgun bir göl uzanmaktaydı. Gölün kasvetli yüzeyi ne gökyüzünü ne de kavuşan güneşi yansıtıyordu. Sirano'nun önü kapanmış ve vadiyi doldurmuştu. Bu meşhum suyun gerisinde sert yüzleri azalmakta olan ışıkla solmuş, engin kayalıklar yükseliyordu. Nihai ve geçit vermez olarak. Ne bir kapı, ne bir giriş izi. Ne bir yarık, ne bir çatlak görebiliyordu Frodo, soğuk ifadeli kayada. İşte Moria duvarları, dedi Gandalf, suyun ötesini işaret ederek. Kapı da bir zamanlar şuradaydı. Holin'den gelen, bizim de üzerinden geçmiş olduğumuz yolun sonundaki elf kapısı. Fakat bu yol kapanmış. Sanırım aramızdan hiç kimse günün sonunda bu kasvetli suda yüzmek istemez. Tekin olmayan bir görüntüsü var. Kuzey tarafından dolanan bir yol bulmamız gerek, dedi Gimli. İlk iş olarak ana yoldan tırmanıp o yolun nereye çıktığını bulmalıyız. Burası göl olmasaydı bile yük midillimizi bu basamaklardan çıkaramazdık zaten. Fakat her halükarda zavallı hayvanı madenlere götüremeyiz, dedi Gandalf. Dağların altındaki yol karanlık bir yoldur. Ve biz geçsek bile onun geçemeyeceği kadar dar ve diktir yer yer. Zavallı Bil, dedi Frodo. Bunu düşünmemiştim. Ve zavallı Sam. Acaba o ne diyecek? Üzgünüm, dedi Gandalf. Zavallı Bil yararlı bir yol arkadaşıydı. Şimdi onu böyle başıboş bırakmak içimi yakıyor. Bana sorsanız daha az yükle yola çıkar, yanımıza da hele ki Sam'in bu kadar sevdiği bir hayvanı almazdım. Başından beri bu yolu seçmek zorunda kalacağımızdan korkuyordum zaten. Grup elinden geldiğince hızla yamaçları tırmanıp gölün kenarına geldiğinde günün sonu yaklaşmış, gökyüzünde ufkun çok üzerlerinde soğuk yıldızlar parlamaya başlamıştı. Gölün eni en geniş yerinde 2 ya da 3 fersahtan fazla görünmüyordu. Güneye doğru ne kadar uzandığını azalmakta olan ışıkta göremediler. Fakat kuzey ucu bulundukları yerden en fazla yarım mil ötedeydi ve vadiyi çevreleyen sarp kayalıklarla suyun kenarı arasında dar bir kıyı şeridi vardı. Aceleyle ilerlediler. Çünkü karşı kıyıda Gandalf'ın hedeflediği noktaya varmak için 1-2 mil daha gitmeleri gerekiyordu. Sonra da daha Gandalf'ın kapıyı bulması gerekecekti. Gölün en kuzey köşesine geldiklerinde yollarını kesen dar bir çayla karşılaştılar. Yeşil ve durgun bir çaydı. Etrafı çevreleyen tepelere doğru balçıklı bir kol gibi uzanmıştı. Yılmadan yola devam eden Gimli suyun sığ olduğunu, kıyıda bilek boyunu geçmediğini keşfetti. Arkasından diğerleri de tek sıra halinde dikkatli adımlarla ilerlediler. Çünkü otlarla dolu su birikintilerinin dibinde kaygan taşlar vardı ve bastıkları yerler güven vermiyordu. Karanlık ve pis su ayaklarına değdiğinde tiksintiyle ürperdi Frodo. Tam Sam grubun son elemanı olarak öbür tarafta Bill'i kuru toprağa çekerken hafif bir ses duyuldu. Sanki bir balık suyun durgun yüzeyine kıpırdatmış gibi bir fışırtı, sonra da bir çapırtı. Çabucak geri baktıklarında suda halkalar gördüler. Solmakta olan ışıkta kenarları siyah gölgeli halkalar. Gölün açıklarında bir noktadan büyük halkalar dışarı doğru genişliyordu. Bir fokurtudan sonra sessizlik çöktü. Alacakaranlık derinleşti. Kavuşan güneşin son ışınlarını bulutlar örttü. Gandalf artık hızlı adımlarla ilerliyordu. Diğerleri de ellerinden geldiğince çabuk çabuk onu izliyordu. Göl ile kayalar arasındaki kuru toprak şeride vardılar. Burası dardı. Çok yerde genişliği 1-2 metreyi aşmıyordu. Sık sık da devrilmiş kayalar ve taşlarla kesiliyordu. Fakat sarp kayalığa yapışıp karanlık sudan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışarak ilerlemenin bir yolunu buldular. Kıyı boyundan güneye doğru 1 mil ilerleyince çoban püskülü ağaçlarına rastladılar. Suyun sığ yerlerinde galiba vaktiyle bu boğulmuş vadiyi kat eden yolun iki yanında uzanan çalı ve çitlerden arta kalmış kütükler ve ölü dallar çürümekteydi. Fakat uçurumun dibinde kayalara yakın bir yerde hala güçlü ve canlı 2 ulu ağaç duruyordu. Frodo'nun görmüş olduğu veya tahayyül edebileceği çoban püskülü ağaçlarından çok daha iri 2 ağaç. Ağaçların muazzam kökleri duvardan suya doğru yayılmıştı. Uzaktan basamağın üzerinden bakıldığında heybetli sarp kayaların altında sadece birer çalı gibi görünmüşlerdi. Ama şimdi ayaklarının dibine derin gece gölgeleri düşürerek yolun sonundaki nöbetçi sütunlar gibi sert, karanlık ve sessiz başlarının üzerinde yükseliyorlardı. Evet, sonunda geldik işte, dedi Gandalf. Holin'den gelen elf yolu burada biterdi. Çoban püskülü o ülke halkının nişanıydı ve bu ağaçları topraklarının burada sona erdiğini işaretlemek için dikmişlerdi. Çünkü batı kapısı esas olarak Moria hükümdarları ile ticaretlerini kolaylaştırmak için açılmıştı. Değişik ırktan gelen halkların, hatta cüceler ile elflerin bile zaman zaman hala yakın bir dostluk kurabildiği daha mutlu günlerdi o günler. Dostluğun zayıflaması cücelerin suçu değil, dedi Gimli. Suçun elflerde olduğunu da duymadım şimdiye kadar, dedi Legolas. Ben her ikisini de duydum, dedi Gandalf. Ve şimdi bu konuda bir hüküm verecek değilim. Fakat ikinizden rica ediyorum. Legolas ve Gimli, en azından dostça geçinip bana yardımcı olun. Her ikinize de ihtiyacım var. Kapılar kapalı ve gizli. Onları ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi olur. Gece çok yaklaştı. Sonra diğerlerine döndü. Ben ararken sizler de madenlere girmek için hazırlanır mısınız? Çünkü korkarım burada sevgili yük hayvanımıza veda etmek zorundayız. Sert havaları için getirdiğiniz şeylerin çoğunu burada bırakın. Onlara ne içeride ne de umarım dışarı çıktığımızda güneye doğru inerken ihtiyacınız olmayacak. Onun yerine her birimizin midillinin taşıdığı şeylerin bir kısmını, özellikle de yiyecek ve su tulumlarını alması lazım. Ama zavallı yaşlı Billy bu bitip gitmiş yerde bırakamazsınız Bay Gandalf diye bağırdı Sam, öfke ve telaşla. Sözüm söz olsun ki bunu kabul etmem ben. Hayvancık bunca yol geldi bizimle. Kusura bakma Sam dedi büyücü. Fakat kapı açıldığında Billy'ni içeriye, Moria'nın o uzun karanlığına sürükleyebileceğini hiç zannetmiyorum. Bill ile beyin arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Önünde ben olduktan sonra o Bay Frodo'yu ejderhanın inine kadar takip eder diye karşı çıktı Sam. Etrafta bu kurtlar dolanırken onu başıboş bırakmak cinayetten başka bir şey değil. Umarım cinayetten başka bir şey olur dedi Gandalf. Elini midillinin başını koyarak alçak bir sesle konuştu. Koruyan, yol gösteren sözlerim üzerinde olsun. Sen zeki bir hayvansın. Ayrık Vadide de çok şey öğrendin. Otu bol yerlere doğru tut yolunu ve zamanla Elrond'un evine var. Ya da nereye gitmek istiyorsan oraya. Evet Sam, onun da kurtlardan kaçıp eve varma konusunda en az bizim kadar şansı var artık. Somurtarak Midilli'nin yanında duran Sam karşılık vermedi. Olup biteni gayet iyi anlıyor gibi görünen Bill, sokulup burnunu Sam'in kulağına dayadı. Sam bir anda gözyaşlarına boğuldu. Hayvanın kayışlarını güç bela açarak tüm yüklerini alıp yere atmaya koyuldu. Diğerleri eşyaları ayırıp geride bırakabileceklerini bir kenara yığarak kalanları bölüştüler. Bu bitince dönüp Gandalf'a baktılar. Hiçbir şey yapmamış gibiydi. İki ağaç arasında durmuş, sanki gözleriyle bir delik açabilecekmiş gibi sarp kayalığın boş duvarını süzüyordu. Gimli baltasıyla kayanın orasını burasını yoklayarak etrafta dolaşıp durmaktaydı. Legolas ise bir şey dinlercesine kulağını kayaya dayamıştı. İşte biz hazır ve nazırız dedi Merry. Ama ya kapılar nerede? Onların izini bile göremiyorum. Cücelerin kapıları kapalıyken görülecek şekilde yapılmaz dedi Gimli. Görünmezdirler ve eğer sırları unutulmuşsa kendi efendileri bile onları ne bulabilir ne açabilir. Fakat bu kapı sadece cüceler tarafından bilinmesi gereken bir sır olarak yapılmamıştı dedi Gandalf aniden canlanıp onlara dönerek. Eğer her şey tamamıyla değişmemişse neyi aradığını bilen bir göz işaretleri bulabilir. Duvara doğru yürüdü. Tam ağaçların gölgeleri arasında kalan pürüzsüz bir bölgeyi seçip anlaşılmaz sözler mırıldanarak ellerini buranın üzerinde şöyle bir gezdirdi. Sonra geri çekildi. Bakın dedi. Şimdi bir şey görebiliyor musunuz? Ay artık taşın gri yüzünde parlıyordu. Fakat bir süre kadar bu ışıktan başka bir şey göremediler. Sonra yavaş yavaş Arif'in ellerinin gezinmiş olduğu yüzeyde taşın içinden geçen ince gümüş damarları gibi hafif çizgiler belirdi. Önceleri solgun örümcek ağlarının ipliklerinden farksızdılar. O kadar inceydiler ki sadece ayın vurduğu yerlerde pırpır ettikleri seçilebiliyordu. Fakat yavaş yavaş desenleri tahmin edilebilecek kadar kalınlaşıp belirginleştiler. En tepede Gandalf'ın ancak yetişebildiği yükseklikte bir elf alfabesinin iç içe geçmiş harflerinden oluşan bir kemer vardı. Altında çizgiler yer yer silik veya kopuk kopuk da olsa 7 yıldızlı bir taça temel oluşturan bir örs ve çekicin hatları görülebiliyordu. Bunların da altında hilallerle süslenmiş iki ağaç yükselmekteydi. Hepsinden daha belirgin olarak da kapının tam ortasında bir sürü ışını olan tek bir yıldız parlıyordu. Bu Durin'in arması diye bağırdı Gimli. Bu da yüksek elflerin ağacı dedi Legolas. Ve Feanor hanedanının yıldızı dedi Gandalf. Bunlar sadece yıldız ve ay ışığını yansıtan ve artık orta dünyada çoktan unutulmuş sözcükler söyleyen birinin eli değmedikçe uykuda kalan İthildin'le işlenmiş. Bu sözcükleri çoktan duymamıştım. Hatırlamak için derin derin düşünmem gerekti. Yazıda ne diyor diye sordu kemerin üzerindeki harfleri çözmeye çalışan Frodo. Elf harflerini bildiğimi zannederdim ama bunları okuyamıyorum. Bu sözcükler kadim günlerde Orta Dünya'nın batısında konuşulan elf lisanından diye cevap verdi Gandalf. Fakat yazıda önemli bir şey yok. Moria hükümdarı Durin'in kapıları. Deyiver, dost öyle gir diyor sadece. Altında da daha küçük ve daha soluk olarak şunlar yazılmış. Ben Narvi yaptım bunları. Holinli Celebrimbor bu işaretleri çizdi. Deyiver dost öyle gir demekle ne kastediyor diye sordu Merry. Orası besbelli dedi Gimli. Eğer dostsan parolayı söyle kapılar açılır sen de içeri girersin. Evet dedi Gandalf. Büyük bir ihtimalle bu kapılara sözler hükmediyordur. Bazı cüce kapıları sadece özel zamanlarda açılır ya da belirli kişilere açılır. Bazılarında ise gerekli zaman ve sözler bilinse bile Kilit ve anahtarlara da ihtiyaç vardır. Bu kapıların anahtarı yok. Durin'in zamanında bu kapılar bir sır değildi. Genellikle açık durur, önünde de kapıcılar otururdu. Fakat eğer kapalı iseler, açma sözünü bilen herkes bunu söyleyip girebilirdi. En azından kayıtlarda böyle yazar, değil mi Gimli? Öyle dedi cüce. Fakat parolanın ne olduğunu hatırlayan yok. Narvi zanaatıyla ve bütün soyuyla dünya üzerinden yok oldu. Ama sen o sözü bilmiyor musun Gandalf? Diye sordu Boromir şaşkınlıkla. Hayır dedi büyücü. Diğerleri yıkılır gibi oldular. Sadece Gandalf'ı çok iyi tanıyan Aragorn sessiz ve sakin kaldı. O halde bizi bu lanetli yere getirmenin alemi neydi diye haykırdı Boromir. Karanlık suya ürpertiyle bakarak. Bize madenlerden bir kere geçmiş olduğunu söyledin. İçeri girmesini bilmiyorsan bu nasıl oldu peki? İlk sorunun cevabı Boromir dedi büyücü. Sözcüğün ne olduğunu bilmediğimdir. Henüz. Fakat bir bakalım hele. Ve diye ekledi fırça gibi kaşlarının altından gözlerinde bir kıvılcım çakarak. Sen de yaptıklarımın ne işe yaradığını bir işe yaramadıkları zaman sorgularsın. Diğer soruna gelince, anlattıklarımdan şüphen mi var? Ya da hiç aklın kalmadı mı? Ben bu taraftan girmemiştim. Doğudan gelmiştim. Eğer merak ediyor isen söyleyeyim. Bu kapılar dışarı doğru açılıyor. İçeriden ellerinle iterek açabilirsin. Dışarıdan ise emir büyüsünden başka bir şey açamaz onları. İçeri doğru zorlanamazlar. O halde ne yapacaksın diye sordu Pippin. Büyücünün diken diken olmuş kaşlarından cesareti kırılmadan. Kapıyı kafanla çalacağım Peregrin Took, dedi Gandalf. Eğer bu da kapıyı parçalamazsa ve bana da aptalca sorularınızdan fırsat kalırsa açma sözcüklerini arayacağım. Bir zamanlar elflerin, insanların veya orkların bütün dillerinde böyle durumlarda kullanılan bütün büyüleri bilirdim. Hala gözümü kırpmadan yüzlercesini hatırlayabilirim. Ama sanırım sadece bir iki deneme yetecek ve Gimli'ye kimseye öğretmedikleri gizli cüce dilinin sözcüklerini sormak zorunda kalmayacağım. Tıpkı kemerdeki yazılar gibi açma sözleri de elfçeydi. Bundan eminim. Tekrar kayaya doğru yürüdü. Asası ile kapının ortasında örs işaretinin altındaki gümüş yıldıza hafifçe dokundu. Anon et helen, edrohi amen, fenas no gotrim, lastobet lamen, dedi emreden bir sesle. Gümüş çizgiler soldu ama düz gri kaya kıpırdamadı. Sırasını ve sözleri değiştirerek bu komutu defalarca tekrarladı. Sonra kah hızlı ve yüksek sesle, kah yavaş ve alçak sesle konuşarak ard arda başka büyüler denedi. Derken elfçe tek tek kelimeler söyledi. Hiçbir şey olmadı. Sarp kayalık geceye doğru yükseliyor. Sayısız yıldız tutuşuyor. Soğuk bir rüzgar esiyor ve kapılar sımsıkı kapalı duruyordu. Gandalf tekrar duvara yaklaştı. Kollarını kaldırarak emreder bir tonda ve kabaran bir öfkeyle konuştu. Edro, Edro diye bağırdı. Ve kayaya asasıyla vurdu. Açıl, açıl diye haykırıp bunu o güne kadar orta dünyanın batısında konuşulmuş her dilde tekrarladı. Sonra asasını yere çalarak hiç konuşmadan oturdu. Tam o sırada dikkat kesilmiş kulaklarına ta uzaklardan kurtların ulumalarını getirdi rüzgar. Midilli Bil korkuyla irkildi. Sam hemen yanına fırlayarak kulağına yumuşak sözler fısıldamaya koyuldu. Sakın kaçırma dedi Boromir. Anlaşılan ona yine ihtiyacımız olacak. Tabii eğer kurtlar bizi bulmazsa. Bu uğursuz gölden nasıl nefret ediyorum. Eğilip koca bir taş aldı. Karanlık suyun açıklarına fırlattı hışımla. Taş hafif bir şap sesiyle yok oldu. Fakat aynı anda bir şıpırtı ve fokurtu duyuldu. Yüzeyde taşın düştüğü yerden oluşan büyük halkalar yavaş yavaş sarp kayalığın kıyısına doğru ilerlemeye başladı.